Merhaba, hoş geldiniz Dedi Bekledi Podcast'te tekrar. Şimdi size sadece bu hafta içinde işittiğim birkaç bakış açısından söz edeceğim. İlki, business class'la uçmak müsrifliktir. Ona o kadar para verilmez. Bir tanıdığım da şey derdi mesela. Ya şehirler arası uçak yolculuğu zaten 1-1,5 saat sürüyor. O kadarcık yolda alkol sipariş etmek görgüsüzlük. Bu görgüsüzlük konusu da ilginç. Herkesin çok farklı fikirleri var. Herkesin görgüsüzlük olarak adettiği şey birbirinden çok farklı olabiliyor. Diğer bir bakış açısı, kalabalık içinde çiftlerin birbirine sevgi göstermesi, yani gözle görülür bir şekilde sevgi göstermekten bahsediyorum. Öpmek, koklamak, dokunmak gibi. Ya da işte biraz şımarması, cilveleşmesi. Hoş değil. Kalabalık içinde olmaz. İnsanların yanında olmaz. O bizim özelimiz. İnsanların yanında böyle görmemiş gibi birbirini seven çiftler gibi bir şey duydum mesela. Ve bunu ilk kez de duymuyorum. Çok kez duydum. Bayağı common bir bakış açısı. Bir de bebek sesiyle konuşmak var bu arada. Toplu bir nefret duyuluyor bu konuya gözlemlediğim kadarıyla. En ortak bakış açılarından. Aynı nefreti sesli mesaj atanlara besleyenler var. Geçen ben bir arkadaşıma 30 saniyelik bir sesli mesaj attım. Dünyası yıkıldı çocuğum. Gerçekten. Yani bu kadar net çizgiler lazım mı hayatlarımıza? Emin değilim. Yine bu hafta duyduğum bakış açılarından bir erkek babasının yanında çalışıyor. Onun işini devam ettiriyorsa babasının gölgesinden çıkamaz, kimliğini bulamaz. Başka bir bakış açısı. Dün bir kafeye gittim, oturdum. Yan masamda 4 kişi konuşuyorlar. Biri diyor ki benim borcum olsa herhalde uyku uyuyamam. Yani çok rahatsız edici bir şey dedi. Diğeri dedi ki yani ama borca girmeden de büyük kazanamazsın. Büyük kazanman için önce borca girmen gerekiyor. Üçüncü kişi de dedi ki yani zaten zengin aileden gelmiyorsan zengin olman biraz zor. Yani belki orta sınıfın üzerine çıkarsın ama zenginlerin arasında karışman için bunun bir evveliyatının olması lazım. Bunlar sadece bu hafta içinde duyduğum birkaç bakış açısı. Eminim çok daha fazlasını duymuşumdur. Çok daha fazlasını söylemişimdir. Geçtiğimiz aylarda şöyle bir şey oldu. Ben bir konuda profesyonel biriyle çalışmaya başladım. Yani başlayacaktım. Başlamadan önce de kararımı hanımefendiyle kısa bir Zoom görüşmesi yaparak verdim. Görüşmede de kendisi kendi yetkinliğini işte eğitimiyle ilgili bilgileri verdi bana. Ben de kendisinin verdiği bilgiler dışında bir şey sormadım. O bilgileri de çok dikkatle dinlemedim açıkçası. Yani anlatmasaydı da sormazdım büyük ihtimalle. Çünkü benim üniversite diplomalarının ya da işte sertifikaların, ödüllerin, bitirilen okulların, masterların, kişinin vizyonu, yetkinliği ve başarısı üzerinde doğrudan bir ilişki olduğuna dair bir bakış açım yok. Biri birinin teminatı ya da kanıtı gibi gelmiyor bana. Öyle düşünmüyorum. Ben daha çok kendi gözlem yeteneğimi, işte bana verdiği enerjiyi, yani kısacası kendimi referans alıyorum. Biriyle beraber çalışacak mıyım, çalışmayacak mıyım? Oradaki kararı verirken. Kendi muhakeme yeteneğimi bir takım kurumların verdiği bir takım kağıtlardan yüksekte tutuyorum. Ve bunun birileri için de asla kabul edilemeyecek bir şey olduğunu bir arkadaşımla konuşurken fark ettim. Dedi ki şey yaptın mı, araştırdın mı? Hani geçmiş deneyimleri neymiş, mezun olduğu okullar nerelermiş, işte ne gibi sertifikaları varmış. Ben de dedim ki yani inan ki hatırlamıyorum. Bir şeyler anlattı ama yani aklımda kalmamış. Çok şaşırdı buna. Çünkü bu arkadaşım bir doktora gitmeden önce bile doktorun en son hangi makaleleri yayınladığına ve o makalelerin reputasyonlarına bakarak doktor randevusu alıyor. Benim için sezgilerin başkalarının verdiği başarı değerlendirmelerinden önce geliyor. Onun için bu muhtemelen ayakları yere basmayan bir sistem. İkisinden biri doğru ya da yanlış değil. İkisi de farklı iki bakış açısı. Bir başka arkadaşım yurt dışına gidip McDonald's ya da Burger King gibi böyle zincir her ülkede bulunan restoranlarda yemek yemenin onu konforlu hissettirdiğinden bahsetti mesela. Ki bu çoğu kişi tarafından aslında yanlış bulunan bir bakış açısı değil mi? Benim gözlemlediğim kadarıyla. Genelde şu argümanla savunuluyor hatta. Yani onları her zaman yersin. Başka ülkeye gitmişsin. Oranın yöresel bir şeyini dene ya da işte yeni bir şey dene yani. Oraya kadar gittin. Bu böyle olmalı yani. Mantıklı olan bu gibi savunuluyor bu. Yani niye eve bile sipariş edebileceğin bir restoranı tercih ediyorsun? Atıyorum İtalya'ya gittin. Bunun çok kez evrendeki tek doğruymuş gibi savunulduğuna tanık oldum. Aksi bir bakış açısını ilk kez duydum yakın zamanda. Ve şey dedi, yani yabancı bir yerde olup da tanıdık olan bir şey bulmanın konforu, o sanki kontrolümden çıkmış onca şeyin arasında hani burası hala bıraktığım gibi hissini veriyor dedi. Yani İtalya'ya gidip McDonald's sipariş etmek konfor alanının içine girmek gibi. bence kontrolünde olmayan şeylerden rahatsız olan çoğumuz için çok anlaşılmayacak bir sebep değil. Dünyanın neresine giderse gitsin aynı hamburgeri yiyebileceğini biliyor olmak iyi hissettiriyor ona. Hepimizin kontrol manyaklıkları var, değil mi? Hangimiz sonsuz barışız belirsizlikle? Yani çok az bence. O yüzden şıp diye anladım neyden bahsettiğini ve yeni bir bakış açısı daha eklendi envanterime. Çocuklar benle dükkana gelsin, paranın nasıl kazanıldığını öğrensinler. Bakış açısının altına not ettim bunu. Bununla karşılaşmamış, kulağa bu cümleyi şimdiye kadar hiç duymamış olan var mı ya? Bu paranın zorla, dişle, tırnakla, mücadeleyle kazanıldığı bakış açısını hevesle çocuklarına nakşetmeye çalışan anne babalar var ve her yerdeler. Halbuki öyle olmak zorunda bile değil aslında. Şimdiye kadar ısrarla, defaatle bakış açısı da bakış açısı dedim. Çünkü bunların hepsinin sadece bir bakış açısı olduğunu, salt gerçeklik değiştirilemez ya da işte değişemez olmadıklarını, onlara tutunmak zorunda olmadığımızı, istediğimizde bırakıp da gayet bambaşka bir realiteden işleyebileceğimizi çok sık gözden kaçırıyoruz. Bu çok sık yaptığımız bir hata. Ben tüm bunları Access Consciousness'la tanıştıktan sonra fark ettim. Access benim şimdiye dek karşılaştığım en dahi yani sistem ve benim hayatımı bütünüyle değiştirdi. Değiştirmesinin temel sebebi de aslında bu bakış açısı konusu. Access bize şunu söylüyor. Bakış açınız realitenizi yaratır. Siz sabit bakış açılarınızdan özgürleştiğiniz takdirde realiteniz yani içinde bulunduğunuz gerçeklik otomatik olarak değişir. Çünkü siz neyseniz aslında onu yaratıyorsunuz. Bakış açıları ve yargılarla bu böyledir, şu şöyledir, o iyidir, bu kötü, o yanlış, bu doğru, öyleyse böyledir. Bu budurla sınırladığımız, kısıtladığımız, sıkıştırdığımız her ne varsa bakış açılarımızı sahiplenmeyi bıraktıkça çözülür. Ve daha fazla olasılığa izin veren, daha az şeyi dışlayan, dışarıda bırakan ve yargılayan, daha hafif, daha geniş, daha kolay bir varoluşa, daha esnek bir fikir evrenine geçiş yaparız. Ya yani Access çok sürprizli ve sihirli bir dünya. Benim realitemi kökünden değiştirdi. Katkısı büyük. En büyük katkılar bir tanesi de bu bakış açılarımı fark etmemi sağlaması oldu. Bir kitap okumuştum, bir cümle vardı, şöyle diyordu. Son derece sınırlı malumatını dünyada bilinmesi gereken her şeyi sananların sinir bozucu rahatlığı. Bana çok dokunmuştu. Çünkü ben de birçok konuda bildiğim, inandığım, doğru olduğunu varsaydığım şeylerin gerçekler olduğunu sanıyordum. Yani elbette bir şeylere bakış açılarımız olabilir, olacaktır da olmasın diye uğraşıp kendimizi yargılamanın da bir manası yok. Burada önemli nokta bakış açılarımızın sabit olmaması. Bakış açılarımızı gerçekler sanmamamız. Bakış açılarımızın yalnızca birer bakış açısı olduğunu ve onu da çok yüksek bir ihtimalle başkasından satın aldığımızı. Hatta Access'e göre %98 bunun böyle olduğunu hep hatırlatmak lazım kendimize. Yani nasıl ya? Düşüncelerimiz bize ait değil mi? Değil. Neredeyse hepsini başkalarından satın aldık. Annemizden, babamızdan, ilkokul öğretmenimizden, sınıf arkadaşımızdan, televizyondan, kitaplardan, filmlerden, Instagram postlarından, kültürden, coğrafyadan hepsini topladık, getirdik ve artık hepsini kendimizin zannediyoruz. O kadar gerçek gibi geliyor, o kadar bize aitmiş gibi geliyor ki buna ihtimal bile vermedi mesela şu an çoğunuz eminim. Ben de ilk duyduğumda ilk yaptığım yargılamak oldu. Ya dedim yani bu kadar egzajere etmenize gerek yok. %99 neymiş yani? Hani lisede matematik öğretmenleri üslü sayıları anlatırken şey derdi ya 9999'un sıfır üssü de 1 ediyor. Yani halbuki dese ki 37'nin de 84'ün de üssü sıfır olunca 1 ediyor. Hepsi, bütün sayılar için geçerli bu. Ama böyle çok uç bir örnek verme gereğini hissediyorlardı matematik öğretmenlerimiz. Bu da yani onun gibi bir şey herhalde demiştim. Aklımızda kalsın diye böyle bir işte 98 gibi bir sayı veriyorlar. 99 muydu? Çok da emin değilim. Ya 98 ya 99. Bak o kadar da aklımda kalmamış yani. Ama sonra Access araçlarını kullanmaya başladıkça gerçekten tüm bu bakış açılarını birilerinden, bir şeylerden satın aldığımı böyle teker teker fark ettim. Ve neyi pratik ederseniz o kolaylaşıyor. Neyi gündeminize alırsanız önünüze o düşüyor. Algıda seçicilik gibi bir şey oluyor yani. Ben de bu bakış açılarımı fark etmeye başladıkça kendimdeki ve insanlardaki bakış açıları da iyice gözüme batmaya başladı. Lisede 23 diye bir film izlemiştim. Oradaki karakterin karşısında her yerde 23 çıkıyordu. Böyle her yerde 23 görüyordu filan. Filmden çıktıktan sonra ben de her yerde 23 görmeye başlamıştım. O inanmıyorum falan olmuştum. Böyle nasıl olabilir ya diye. Yani halbuki hayatımdaki 23 oranının arttığını zannetmiyorum. Ama artık gözüm daha çok seçiyordu. Bu oturmuş, bizi biz yapıyor sandığımız sabit bakış açıları da gözüme öyle batmaya başladı işte son zamanlarda. Birkaç birkaç arkadaşımla toplanıp kahve içmeye bir yere oturduğumuz 2 saatte bile savunulan ve kaçınılan bakış açılarını fark etmek beni inanılmaz şaşırtıyor artık. Kurduğumuz o zor, bu kolay, o pahalı, bu çirkin, o öyle yapılır, bu buraya buradan gidilir gibi cümlelerle sanki elimize böyle bir tebeşir alıp çevremize böyle bir çember çiziyoruz. Ve bak ben buradayım, buradan yaşayacağım hayatı, buranın da ötesine geçemem diyoruz. Yani sabit bakış açıları bunu yapıyor bize. Düşünün ki sonsuz bir evren var. Sonsuz bir olasılıklar evreni. Yani her gün aslında senin yaşayabileceğin sonsuz olasılıklar evreni var. Her şey olabilir. Ama senin bakış açın o koca evrende bir nokta. Başka bir konuya ait başka bir bakış açın bir nokta. Başka bir konuya ait başka bir bakış açın da bir nokta. Ve böyle bir sürü nokta var. Ve sizin gerçekliğiniz artık o noktaların birleşimi kadar. Kocaman bir olasılık evreninde gözünüzün önüne geldi mi o noktaları birleştirdiğinizde böyle bir map oluşuyor ve orada bütün bir hayata sürdürüp ondan sonra da ölüyoruz. Eğer bakış açılarımızı değiştirmeye gönüllü olmazsak. Mesela biri diyor ki yabancı dil en iyi konuşarak öğrenilir. Bunu şu an söylediğimde bile birçok insan tabii ki dedi. Gramer çalışmak bir işe yaramaz. Burada da tabii ki diyenlerin yoğunlukta olduğunu tahmin ediyorum. Ben bu bakış açısını o kadar uzun bir süre gerçek yaptım ki bunun doğrusu bu. Konuşmalıyım. Gramer çalışmamalıyım. Bunun için zorladım kendimi. Hatta benim dil öğrenme sürecimde en keyifli bulduğum iki şey var. Bir tanesi kelime öğrenmek, iki tanesi de telaffuz çalışmak. Böyle çok iyi konuşmadığım, konuşamadığım, hatta hiç bilmediğim dilleri bile telaffuz ederken ortalamanın üzerinde bir performans gösteriyorum. Çünkü bununla acayip eğleniyorum. Yani sadece yabancı dillerde de değil. Mesela eşim Trabzonlu. Onun ailesinin yanına gittiğimiz zaman konuştukları bir şey var. İşte şive mi deniyor, ağız mı deniyor? Tam aradaki farktan emin değilim. Ama benim bildiğim bir Türkçe konuşmuyorlar. Yani böyle çok tatlı bir şey, Karadeniz aksanları var. Aksan mı deniyor? Lanet olsun ne deniyor? Bunların farkını da hiç öğrenemedim. Böyle onları öğrenmeye, ben de öyle konuşmaya çalışıyorum. Ve hızlı da öğreniyorum ya. Tabii ki onlar gibi konuşamıyorum. Söyledikleri çoğu şeyi de bazen anlamıyorum ama orada böyle bir taklitçilik var ya. O bana çok eğlenceli geliyor. Yani hani şive olsun, ağız olsun, yabancı bir dil olsun. Bunları böyle ya yapabiliyor muyum bakalım. Bana çok keyifli gelen bir kısmı. Yeni bir konuşma şekli öğrenmenin. Ama gel gelelim ben dil öğrenirken çevremdeki herkes telaffuza takılma, ona kasıp zaman harcama, her türlü ne dediğini anlayacaklar. Native gibi konuşmak zorunda değilsin. Kasma, bilmem ne. Hatta siz de yaşadınız mı bunu bilmiyorum. İngilizceyi böyle ilk öğrenmeye başladığımız ortaokul yıllarında kelimeleri gerçekte oldukları gibi telaffuz etmeye çalışıyordum. Çünkü bir Türkçe İngilizcesi var. Bir de normal İngilizce bildiğiniz gibi. Mesela biz comfortable demiyoruz da comfortable diyoruz. Ya da işte international demiyoruz da international diyoruz. Internet demiyoruz da internet diyoruz. Ya da işte New York demiyoruz da New York diyoruz değil mi? Türkçe İngilizcesinden kastım biraz o. Ben de bunların yani doğrusunu öğreneyim demiş bulundum ve sınıf arkadaşlarım tarafından ağzımı yüzüme eğmekle işte özentilik yapmakla falan suçlanmıştım. İşte sen kendini bizden üstünümüz görüyorsun. İşte çok mu havalısın falan. İşte o yıllarda bir de böyle hani İngilizce havalı da bir şey ya. Amerikan rüyası. Ve yani bu zorbalıktan sonra ben de anında internet comfortable falan demeye başladım. Çünkü hiçbir yaşta dışlanmak, öteki olmak istemeyiz. Ortaokulda hiç istemeyiz. Orada zaten o bakış açısını satın almışım. Yani dil öğrenirken o dilin native gibi konuşma arzusu özentilik. Bunu bir defa kodlamışım. Yine de demek ki bir şekilde yetişkinlikte benim için eğlenceli olanı tekrar seçip telaffuz çalışırken bu sefer yine çevremde kim var kim yoksa bakış açılarını yığdı üstüme. Bununla zaman kaybetme. Sen Türksün. Tabii ki Türk gibi konuşacaksın. Amerikalı gibi konuşmaya çalışmana gerek yok. Zaten ne desen anlayacaklar. Bunun bir önemi yok. O zamanlar akses de bilmiyorum. İlginç bakış açısı aracını kullanamıyorum. O yüzden evet ya dedim. Yani ben çok boşa zaman harcıyorum. Bunun yerine sürekli ve sadece speaking çalışayım ki ne de olsa öyle diyorlar. Sonra bir ara kelime öğreniyordum ki o da dil öğrenme konusunda en sevdiğim ikinci şeydir. Bu sefer zaten konuşma dilinde 1000 kelime var. Bunları öğrenmene gerek yok dediler. Onu da satın aldım ve bunu yapmayı da bıraktım. Böylece benim için dil öğrenmeyle alakalı eğlenceli olan her şey veto yedi ve ben dil öğrenmeyi komple bıraktım. Çünkü eğlenmediğimiz şeyleri sürdürmeyiz. Sonra da fark ettim ki kelime öğrenmeyi seviyorum çünkü benim hangi dilde olursa olsun kelimelerle aram iyi. Kökmüş, mastarmış, yapı mekiymiş, hangisi nereden geliyormuş, nasıl türemiş. Türkçede de beni çok eğlendiren konular bunlar. Bir de sanki her yeni kelimede sanki ifade gücüm bir puan daha artıyormuş hissi bana çok iyi geliyor. Çünkü ben kelimeler yardımıyla başka başka ifade yolları aramaya bayılan biriyim. Yazı yazan biriyim. Tabii ki kelimeler ilgimi çekecek. Ama ne yaptım? Belki de en son lisede kompozisyon yazmış başka başka insanlardan tavsiye aldım. Yani o adam için tabii ki önemli olmayacak kelime öğrenmek. Onun önceliği değil. Onun için eğlenceli bile değil belki. Belki onun hayatının dinamiklerinde yabancı dili az kelimeyle ama akıcı bir şekilde konuştuğu bir iş hayatı var ve böylesinin yeterli ve gerekli olduğunu düşünüyor. Ve bunu sağlamasını da her iş gününde yapıyor. Tabii ki o aklı verecek. Yani kelimeleri tam olarak doğru aksanla telaffuz edemese bile herkesle bir şekilde anlaşıyor. Orada da telaffuzun önemli olmadığı bakış açısını yaratıyor belki. Baktığında onun için çok geçerli bu bakış açıları. Ama bende bu işin doğrusu budur ve ben doğru olanı yapmıyorum şeklinde yankılandı ve patladım. Bir arkadaşım doğum yapacaktı. Yakın zamanda doğum yapmış başka bir arkadaşımdan tavsiye aldı. İşte doğuma giderken götürüleceklerden, öncesinde sonrasında nelere dikkat etmesi gerektiğine kadar bir sürü şey öğrendi ondan. Sonunda da dedik yani keşke bildiğimi okusaydım. Bir araba almaya karar verirsiniz mesela. Araştırır, bakarsınız ve en sonunda bir tanesinde karar kılarsınız. Sonra biri çıkar der ki ya benim bir arkadaşım o arabayı almıştı da servise çok kötüymüş, rezil etmişler adamı. Haftalarca tamirde kalmış. Hop geçmiş olsun. Bir başkasının biricik deneyimini alıp kendi hayatınıza gerçekmiş gibi yamadınız. Meryem hiç mi kimseye danışmayacağız? Danışmayacaksınız. Benim şu an bunu söylüyor olmam bu arada yani siz beni o kadar tanımıyorsunuz ama benim kulağıma şu an bile çok tuhaf geliyor. Ümit var da geliyor açıkçası. Çünkü ben görüp görebileceğiniz en kararsız insanlardan biriydim. Yani günlerce, saatlerce düşünürdüm. Ve biri benim yerime karar versin istediğim için hep birilerine sorardım. Ya sence öyle mi yapayım? Bunu mu alayım? Hangisi doğru? Çok sonra fark ettim ki karar veren olmak istemiyorum. Çünkü o kararın getirdikleriyle götürdüklerinin muhasebesini yapmak bana düşecek. Bu sorumluluğu almak istemiyorum ben. Sorumluluktan kaçıyorum yani aslında. Suçlanmak ya da yargılanmak istemiyorum. Sence bu bunun için pahalı mı? Diyorum mesela bir şey satın almadan önce. Çünkü sonradan bana gelip de ya buna bu kadar para verilir mi densin istemiyorum. Çünkü neden? Ya evet verilir ben verdim. Çok da mutluyum valla. Sen istemiyorsan vermezsin. Diyecek özgüvenim yok. Özgüvenim olmadığı için her türlü sorumluluktan da kaçıyorum. Mesela nereye gidelim dendiğinde fark etmez diyorum. Çünkü tavukçuya gidelim diyeceğim. Tavukları beğenmeyecekler. Sonra ne olacak? Eyvah, beni suçlayabilirler, yargılayabilirler oraya götürdüğüm için. Ay ne yaparım, ne ederim yani. Ya bunlar böyle çok ufak şeyler gibi görünüyor. Cesaret ve özgüvenle ilgili ya da işte kırılganlığını ortaya koymakla ilgili konuşmalar dinlediğinizde hep böyle büyük büyük örnekler oluyor. Sanki benimkiler işte tavukçuya götürüyormuşum da bilmem ne falan gibi görünüyor ama benim gözlemlediğim, çok derinden de inandığım bir şey bu. Belki bu da benim bir bakış açım. Ama böyle ufak tefek şeyler aslında kendimizle ilişkiyi, hayatta kurduğumuz ilişkiyi belirliyor. İnsanlara nasıl sınırlar koyabiliyoruz? Böyle ufak ufak yerlere bakarak anlayabiliyoruz. Belki böyle kendimizden minik minik verdiğimiz için sınırlarımız böyle bazı yerlerde çok net olmadığı için gözümüze çok gelmiyor olabilir. Ama onlar bir araya gelip bizi biz yapıyor zaten. Yani benim için öyle oldu en azından. Yani böyle çok ufak ufak şeyler fark ettim ve böyle şey gibi hani biraz o ipuçlarını takip ederek aa burada da bunu yapıyorum. Bak şurada da şöyle bir şey söyledim. Şöyle bir şey söylemedim mesela gibi böyle minik minik kendini belli ediyor bence. Ve ben neden yargılanacağımı düşünüyorum? Çünkü ben de milleti yargılıyorum. Buna bu kadar para verilir mi? O onun üstüne giyilir mi? Çünkü ben ne üstüne ne giyilir çok iyi biliyorum. En çok da böyle kendimize en güvendiğimiz, deneyimimizi savunduğumuz konularda yargılıyoruz insanları. Neyi çok iyi yapıyorsunuz ya da neyden en çok anlıyorsunuz? Bir bakın. En çok o konularda insanları yargıladığınızı göreceksiniz. Ve tabii ki en çok da o konularda yargılanmaktan çok korkuyoruz. Yeni başladığınız hiçbir işte uğraşta o kadar korkmazsınız hata yapmaktan. Çünkü beceremediğinizde daha yeni öğrendim yani hani acemisiyim bu işin der çıkarsınız işin içinden. Ama 5 yıldır, 10 yıldır ne bileyim daha fazla bir zamandır aynı şeyle uğraşıyorsanız artık hem sizin hem de çevrenizin beklentileri değişir sizden ve yaptığınız şeyden. O hatayı kaldırma payı var ya o küçüldükçe küçülüyor işte. Buraya realitenin bakış açısıyla söylüyorum. Ve hata payı işin eğlencesiyle doğru orantılı bir şey. Yani hataya ne kadar yer yoksa eğlenceye de o kadar yer yok. Ve bunu en çok da kendime söylüyorum şu an. Hiçbirinize değil. İşte hayatlarımızı böyle katılaştırıyoruz. Kendimizi böyle sıkıştırıyoruz. Çevrenizde bir düşünün. Tanıdığınız kaç kişi böyle sizi şaşırtacak bir şey yaptı son 5 senedir? Alışılmışın dışında, rutininin dışında bir şey yaptı. Ne bileyim Ya da şöyle sorayım. Yaşam şeklinde, dininde, mesleğinde, yaşadığı ülkede, verdiği partide, örnekleri giderek küçülttüm. Yani bu hayatı yaşama şeklini, içinde olduğu realiteyi, gerçekliğini değiştiren bambaşka biri oldu ya falan dediğiniz kimse var mı? Ya da olanların tanıdığınız diğer insanlara oranı nedir? Değil mi? Çünkü bakış açılarımız realitemizi yaratıyor ve bakış açılarımızla oynamaya hiç gönüllü değiliz. Zamanında başka başka insanlardan, kurumlardan, yazılı sözlü mecralardan, halamızın kızından, komşunun sabisinden aldığımız türlü bakış açısını kendimizinmiş gibi, onları sanki biz bulmuşuz gibi sırtımızda taşıyoruz. Hatta onlar üzerine kimlikler inşa ediyoruz. Ortamlarda satıyoruz. Hadi gelin bir şey deneyelim sizle. Şimdi sayacağım bakış açılarından kaç tanesi sizde var? Dinlerken kafanızda tik atın. Başlıyorum. Ticaret kafası diye bir şey var ve herkeste yok. Yurt dışında yaşamak kebap. Oh, keşke bizde de olsa. Hiç kavga edilmeyen bir ilişki sağlıklı değildir. Mutlaka kavga olmalı. İlişkinin tuzu biberidir kavga. Zaten kavga etmiyorsan sevmiyorsundur. Akşam 8'den sonra yemek yemek kilo yapar. Günde 2,5 litre su içilmelidir ve en az 5K'da yürünmelidir. Bunlar böyle paket. Sezonda kıyafet almak kerizliktir. İndirimde hepsi yarı fiyatına düşecek zaten. Schengen vizesi almak mümkün değil şu dönemde. Kimseye çıkmıyor. Marka giymek önemli bir şeydir. Marka giymek ezik bir şeydir. Trabzonlular sinirli olur. Para öyle kolay kazanılmaz. Kolay olan şeyler kıymetli değildir. Komşularla geçinmek zordur. Kayınvalideyle geçinmek zordur. Ablası olan erkekler daha duygusaldır. Islak saçla dışarı çıkarsan hasta olursun. Bir yetişkinin maksimum 8 saat uykuya ihtiyacı var. Diploma önemlidir. Dürüstlük çok önemlidir. Yalan söylemek kötüdür. Birini bir kere ısınamazsam bir daha ısınamam. Dost başkadır, arkadaş başka. Kötü gün dostu bulmak kolay, iyi gün dostu bulmak zor asıl. Kaçta kaç yaptınız? Bunların hiçbiri doğru ya da yanlış değil bu arada. Ama şu var. Bunlara inanıyorsanız bunları yaratacaksınız. Bakış açınız realitenizi yaratır. Realiteniz bakış açısını yaratmaz. Bir keresinde bir arkadaşım şey demişti. 30'larımıza geldik. Tam birikim yapma yaşı. Çok çalışıp kenara para koyabileceğimiz bir zaman bu zaman. Çünkü birazcık yaşlanınca bunu yapamayacağız. Ve tahmin edin ben kaç yaşındaydım bu bilgi bana verildiğinde? 30. İnanılmaz panik oldum. İnanılmaz. Yani yüzümün nasıl yandığını hatırlıyorum. Fikirlerine kıymet de verdiğim biriydi. Düşünmedim bile yani. Ya yanlış düşünüyor olabilir mi ya? Bu böyle olmayabilir mi acaba diye direkt satın aldım. Ve şey diye düşünüyorum. Yani ya bu böyle bir şey vardı. Madem 30'larla ilgilen niye söylemediniz bana? Ya bu yaşların bir manueli olması lazım. Madem bu kadar keskin bilgiler var. Neyse ki sonra hiçbir yaşın hiçbir şey için rezerve edilemeyeceğini, hayatın öyle doğrusal bir şey olmadığına aydım. Ama yine de uzun bir süre o bakış açısıyla kendimi yargıladım ve sıkıştırdım. Geçenlerde de ki artık yani bu konuda epey farkındalığımı yükselttim. Yani kimsenin fikrini lönk diye satın almıyorum. Access'in ilginç bakış açısı aracını kullanıyorum devamlı. Yine de şöyle bir şey oldu. Bir program izliyorum. İki kişi konuşuyor. Bir tanesi dedi ki ya ben artık yoga pratiğimde o kadar derinleştim, o kadar ilerledim ki bedenime artık 4 saatlik uyku bile yetiyor. Yani maksimum 5 saat uyuyorum dedi. Ben o sırada böyle belli belirsiz bir huzursuzluk hissettim. Ama hani uyanmadım tam da. Duyguları ve düşünceleri yakalamakta, tespit etmekte her zaman o kadar hızlı olamayabiliyoruz. Yani bu sadece bir bakış açısı, ilginç bir bakış açısı diyemedim. Bu arada Access'teki harika araçlardan bir tanesi de bu ilginç bakış açısı aracı. Şöyle kullanıyorsunuz. Mesela işte böyle biri bir şey söylüyor, bir yargı yapıyor ya da kendi bakış açısını paylaşıyor bir konuda. Sazan gibi atlayıp gerçekmiş gibi satın almıyorsunuz bu söylenileni ve ilginç bakış açısı diyorsunuz içinizden. Ve söz konusu bilgiyi olduğu yerde bırakıyorsunuz. Ama tabii ben öyle yapmadım. Aynı gün yine bir şey izlerken bambaşka bir videoda başka biri 5-6 saat maksimum uyuduğunu ve hani bedenlerimiz için de bunun yeterli olduğunu söyledi. Ve ben işte orada ayıldım. Tabii ya filan oldu. Yoga pratiğinde o kadar derinleşmedim diye, benim bedenim 8 saatten fazla uyku istiyor çoğunlukla diye. Ben yanlış değilim. Böyle yapıyoruz çünkü. Yani biri bir şey söylüyor ve eğer o sizde yoksa çöküyorsunuz ya. Aa ben yeterli değilim. Ben çok yanlışım. Çok aptalım. Bak insanlar 5-6 saat uyuyor. Hemen orada bir sürü yargı yapıyorsunuz. Ben de bunu duyduktan sonra çöktüm çünkü yani. Bütün bir Instagram alemi, reklam dünyası ve çevremizdeki yargılayıcı insanlara rağmen ben de yanlış bir şeyler olmadığını, yanlış olmadığımı, herkese benzemek, herkesin alkışını, onayını almak, herkesçe anlaşılmak zorunda olmadığımı, benim kendi ritmim, kendi akışım olduğunu ilk kez olarak dosdoğru bir şekilde tüm berraklığıyla görebiliyorum artık. Akses araçları benim için suyu bulandıran her şeyden yavaş yavaş kurtulmama yardım ediyor. En büyük yardımlardan bir tanesini de bu ilginç bakış açısı aracından alıyorum. Yani Access benim tanıştığım en tuhaf, en kolay, çoğu zamanda çok kolay olduğu için çok tuhaf ve açık ara en dahiyane sistem. İlk duyulduğunda büyük ihtimalle çoğu kişiye saçma gelecek. Bunu bilerek ve saçma gelen şeyleri de söylemeye gönüllü olarak anlattım bugün bu aracı. 32 senemi herkesin aklına yatacak şeyleri söylemeye çalışarak, aptal bulunmaktan götüm götüm kaçarak geçirdim. Çünkü benim bakış açımla da kıymetli olan şey akıldı. Akıl, mantık, aklı selim olmak, işte gerçekçi olmak, ayaklarım yere bassın, en olgun ben olayım, çok ağır başlıyım, her konuda her kurala uyar, istatistik bilimine inanırım, bütün hayatı zihnimle yaşarım, kontrol edebileceğim her şeyi kontrol ederim, çok okurum, çok öğrenirim, daha fazla bilgi, daha fazla bilgi diye vefat ediyordum az daha. Herkesin istediği gibi olmaya çalışmak belasından, daha doğrusu çok düzgün biri, çok doğru biri olmaya çalışmak belasından Hakk'ın rahmetine kavuşuyordum az daha. Şükür ki artık akla yatmak, anlaşılmak, haklı bulunmak, akıllı bulunmak gibi bir derdim kalmadı. O yüzden şimdi size çatır çatır bu aracı nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Öncelikle nasıl yani, her duyduğumuza mı ilginç bakış açısı diyeceğiz diye düşünüyorsanız, hayır. Sadece her duyduğunuza değil, her düşündüğünüze de diyeceksiniz. Evet, aklınızdan geçen, bu arada yani şaka yapıyorum, tabii ki de bunu demeyi seçmeyebilirsiniz. Her şey bir seçim. Aynı hayatları yaşamaya devam da edebilirsiniz. Bu sadece farklı bir bakış açısı nasıl mümkün olur? Farklı deneyimleri, farklı bir yaşam biçimini merak eden insanlar için söylüyorum. Ve altını çiziyorum. Biri doğru, biri yanlış değil. Her şey bir seçim. Her düşündüğünüze de diyeceksiniz. Evet, aklınızdan gelen her düşünceye ilginç bakış açısıymış vallahi demek neler yaratır? Çünkü düşüncelerimize inanıyoruz. Yani aklımızdan geçenleri, zihnimizi, bize söylediklerini gerçek sanıyoruz ama onlar sadece birer düşünce, birer bakış açısı sadece. Mutfağa girdim, kahvaltı hazırlayacağım, açtım dolabı, çıkardım yumurtayı, kırdım tavaya, yumurtanın kabuğunu çöpe atacağım, bir baktım çöp dolu. Hah, çöpü çıkarmamış yine. Benim çıkarmamı bekliyor kesin. Bu işi bana kitledi artık, bu iş bana kaldı. Hep ben yapıyorum, nefret ediyorum çöp atmaktan. Hop, ne yaptım? 40 tane yargı yaptım tek ayak üstünde. Ben bunları düşünürken o sırada eşim mutfağa giriyor, çöpü alıyor. Diyor ki başka çöp var mı? Varsa versene çıkartayım diyor. Ve az önce kafamda yerli yerine koyduğum her şeyin bir yalan olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu her zaman böyle olmayabilir. İspatı bu kadar instant bir şekilde gelmeyebilir düşüncelerimin yalan olduğunun. Ve biz senelerce bak görüyor musun, benim için şöyle düşünüyor, kesin beni böyle görüyor dediğimiz düşünce, ben öyle dediğim için böyle yapıyor gibi tonlarca düşüncelere, yargılara, bakış açılarına tutunuyoruz. Zihin öyle bir şey çünkü, yani size bir şeyler söyler ve siz onu yeterince tanımıyorsanız her söylediğine inanırsınız. Meditasyon bunun için var zaten. Bir arkadaşım şey demişti, rahatlamak için yapmıyor musunuz siz onu? Hayır, rahatlamak için masaja gitmek daha yerinde bir karar olur. Meditasyon zihnin doğasını anlamak için, yani o çalışma prensibini anlamak için çok muazzam bir yoldur. Çok sevdiğim bir pratik var hatta. 3 dakika boyunca tek bir şeyi düşünmeye çalışın. Pratik bu. Deneyin, yapamadığınızı göreceksiniz. Hiç meditasyon pratiğiniz yoksa zihniniz oradan oraya atlayıp devamlı başka şeyler koyacak önünüze ve siz de onları gerçek zannedeceksiniz. Ben ilk meditasyon yaptığımda aklımda bunlar mı geçiyor ya benim diye bir şok olmuştum. Ve defalarca denememe rağmen olmadı. Yani maksimum 1,5 dakika sonra işte kendimi lisede dershane sınıfında bir şey anlatırken buluyorum. Ya da işte o gün yapacağım bir şeyin nasıl olabileceği hakkındaki ihtimalleri değerlendiriyorum. Özetle zihin duran dinlenen bir şey değil. Manyak gibi düşünce üretiyor ve bunların çoğu da yargı. O öyledir, bu böyle yapılır, bunun doğrusu budur, o zor, bu kolay, şu ayıp, öteki yanlış. Hepsi ama hepsi afaki şeyler. Hiçbiri gerçek değil. Bu içine doğduğumuz ve bir şekilde bugünlere geldiğimiz realitede her şeyi, ama her şeyi iyi, kötü, doğru, yanlış ekseninde kutuplu bir gerçeklik algısıyla değerlendirmeye alıştık. Norm bu. Bir şey doğru mu, yanlış mı? İyi mi, kötü mü? Bilmek istiyoruz çünkü. Belirsizlikten ve kontrol edemediğimiz her şeyden nefret ediyoruz. O yüzden de aynı sabit bakış açılarıyla aynı kişi olarak doğup aynı kişi olarak ölüyoruz çoğumuz. Şanslı olanlarımız ya da biraz daha hani bazı şeyleri fark etmiş ve cesaret etmiş olanlarımız kendi realitesinde yaratabiliyor. Her şeye rağmen kendi olabilenler de var. Ama çoğunluk ezberlerinin bozulmasını, açıklayamadıkları şeylerin konuşulmasını sevmiyor. Açıklayamadıkları şeyleri kabul etmek istemiyor. Hiçbiri yanlış değil. Her şey bir seçim ve ben biliyorum ki beni dinleyenler arasında ya bu hayat başka şekillerde de yaşanır. Nasıl yaşanır? Dünya benim ailemde gördüğümden, kültürümde bulduğumdan, benim kafamın içinden ibaret olamaz diyenler de var. Başka bir şeylerin, daha büyük, daha geniş bir idrak evreninin, her şeyi idrak etmek zorunda da aslında olmamanın dayanılmaz hafifliği var bu dünyada. Ve bunu arayan bir sürü insan var, bundan eminim. Bunu seçenlere katkım olacaksa, seçmeyenler tarafından yargılanmayı da göze alıyorum. Buna da gönüllüyüm. Ben de değişiyorum, dönüşüyorum. Bundan daha iyi nasıl olur? Benim gibi benle birlikte değişip dönüşen herkese de akıllarından geçen her türlü düşünceye ilginç bakış açısı aracını kullanmalarını öneriyorum. Alıp kabul eden herkese. Bende sadece bu araçla inanılmaz şeyler açığa çıkıyor. Çünkü her şeye bir bakış açımız var ya. Estetik yaptıran kadınlara, zengin insanlara, az konuşanlara, evlenip çalışmayanlara, veganlara, borç almaya, borç vermeye, eğitime, eğitimsizliğe, memlekete, yemeğe, sekse, kadına, erkeğe, uykuya, ebeveynliğe, öfkeye, dürüstlüğe, muhafazakarlığa, tüm bunlar hakkındaki tüm fikirlerimiz tamamen gerçeği yansıtıyor olabilir mi ya? Bir doğru ve yanlış yok. Her şey bir bakış açısı. Ve biz o bakış açılarıyla realitemizi yaratıyoruz. Yani neden hiçbir şey beğenmeyen böyle müşkül pesant insanların siparişleri yanlış gelir, işte başına aksilikler gelir de gamsızların işi hep rast gider? Çünkü bunlar hep beni bulur zaten. Hep benim başıma gelir böyle şeyler. Bir başladığımı hep üst üste gelir demeye devam ettiğiniz sürece bunu yaratmaya da devam edeceksiniz. En kontrolcüler en kontrol edemedikleri şeylerle, olaylarla, durumlarla sınanır. Neyi çok önemli yapıyorsunuz? Ona bir dikkatinizi getirin. Muhtemelen sınavlarınız oradan gelecek. Şu an bu söylediklerimde ilginç bakış açısı yaptınız mı? Yok. Ne anlatıyoruz? Şaka yapıyorum. Ama yine de yapın siz. Ne de olsa ben de sizden başka biriyim. Bambaşka bir gerçekliğim var. Yani bu araçtaki amacımız kesinlikle hiç kimsenin hiçbir fikrini satın almayalım değil bakın. Size uygunsa tabii ki alıp kullanacaksınız. Sonuçta bu dünyada birbirimize katkı olmamız böyle mümkün oluyor. Hani hiç sorgulamadan direkt olarak satın almayalım diye var bu araç. Bu arada bu aracı başkalarına kullanacağınız zaman bunu içinizden yapın, tamam mı? Yani amacımız kimseyle kavga çıkarmak değil. O yüzden ilginç bakış açısıymış gibi yapmıyoruz. İçimizden söylüyoruz. Burada amaç kavga çıkarmak değil, dediğim gibi satın almamak sadece. Son olarak geçenlerde dinlediğim, Access'ten tanıdığım birinin bu konuyla ilgili bir anısı var, onu anlatacağım. Hanımefendi emlakçılık yapıyor ve yeni de başlamış sayılır. Semtindeki diğer eski emlakçılardan devamlı şeyi duyuyor. Bu evi kredisiz satamazsın. Mümkün değil, peşin alınmaz. Ha, olmaz. Ve hanımefendi bunların hepsine ilginç bakış açısı yapıyor. Yani bunlar onlar için böyle işlemiş olabilir ama bunlar benim realitem değil diyor ve almıyor onu. Ve şimdiye kadar sattığı evlerin hepsini peşin satmış. Böyle bir şeyden bahsediyorum. Yani şimdi biri gelse size ve dese ki bilmem kaç milyarlık evi ben peşin satmaya çalışıyorum. Ya hadi oradan deli misin dersiniz. Anlatabiliyor muyum? O kadar inanıyoruz çünkü buna. Şöyle uç bir örnek daha vereyim. Bu ay çok yaktım. Doğalgaz faturası fazla gelecek. Bu bile bir bakış açısı. Yani 2x2=4 ya. Hani bunun nesi bakış açısı diyenlere gerçek dediğimiz şey sahiden sandığımız kadar katı ve değişmez bir şey değil. Bu işte birazcık da olasılıklara, hani mucizelere, sihirlere alan açmak ve bu sürekli aklımızla, mantığımızla kontrol ettiğimiz sınırlı sorumlu dünyalarımızda infial yaratıyor bu gibi cümleler, bu gibi kelimeler. İşte sihirmiş, mucizeymiş bilmem, hadi canım sen de diyesi geliyor herkesin. Bak sen benim neler çektiğimi biliyor musun? Benim hayatımın ne olduğunu biliyor musun? Benim başıma neler geldi biliyor musun? Bütün bunlara daha sonra gireceğiz. geçeceğiz. Tekrar altını çizmek isterim ki gerçeklik bizim sandığımız kadar katı ve değişmez bir şey değil. Bakış açılarımız katı. Her yüzüme baktığımda mesela kırışıklıklarım hakkında yargı yapıyorsam o kırışıklıklar daha da derinleşecek. Büyüteceğim orayı çünkü enerjimi oraya akıtıyorum. Oradaki enerjiyi büyütüyorum. Yargıladığımız her şeyi büyütürüz. Sonra da nasıl 20 senedir hala orada. Bakış açımız realitemizi yaratıyor. Benim için herhalde bunun altı en çok evlendikten sonra çizildi. Yani evlilik hakkında o kadar çok bakış açım varmış ki bu böyle olmalı, şunun olur bu, kadın öyledir, erkek böyledir. Yani o kadar çok biriktirmişim ki o güne kadar herkesin her söylediğini. Ya benim kendi gerçeğim ne? Benim evlilik realitem ne? Bilmiyorum. Herkes ne dediyse onu biliyorum. Yaşadıkça aa bu annemin, bu babamın, bunu şu diziden aldım, bu nereden geldi bilmiyorum diye bütün davranış paternlerimi, öyle olursa böyle olurlarımı, yargılarımı, kararlarımı, çıkarımlarımı, sonuçlandırmalarımı, bakış açılarımı bıraktım arkamda. Ve gerçekten benim içinde bulunduğum evliliğin nasıl bir şey olduğunu ancak o zaman görebildim. Ve şimdiye kadar bana söylenilen hiçbir şeye de benzemiyordu. Ama benim aklıma gelmedi o ana kadar böyle bir şeyin var olabileceği. Çünkü zihnimiz şunu yapar. AI gibi düşünün. Yani bir dataset. Şimdiye kadar yaşadıklarını biriktiriyor. ChatGPT gibi yani aslında. Bir bilgi havuzu var ve şimdiye kadar gördüklerinden oluşturmuş o havuzu. Ve diyor ki bundan sonrasında da bu havuzdan bir şeyler olabilir. Çünkü şimdiye kadar gördüğü o. Onun ötesini bilmiyor. Başka hangi ihtimaller mevcut? Hangi olasılıklar mümkün? Bilmiyor orayı. Ama evrenin işleyişi öyle değil işte. Biz her şeyi zihnimizle karar vermek istiyoruz. Diyoruz ki bu olursa bu olur. Burada bir seçim yapmam lazım. Her şeyi zihnimizle yapmayı normaline getirdiğimiz için, öyle bir realitede yaşadığımız için diyorsun ki ya başıma bundan iyisi gelmez. Bundan kötüsü gelmez. Görmemişsin çünkü. Her ikisi de oluyor. Hayat bu çünkü. Bir kez daha söylüyorum. Konu doğrular yanlışlar değil. Kendi realiteni bulmak konu. Bulmak da değil aslında. O zaten orada duruyor ama üzerine bir sürü fikir kapatmış. Başka insanların bir sürü fikri. Ve en altta ne var göremiyorsun. Evlenince diğer evli insanlar gibi olacağım zannediyorsun. Ben öyle bekliyordum. Ve birkaç ortak pattern gözlemiştim çevremdeki evliliklerde. Çok fazla bakış açısı ve yargı olan bir konu ilişki, evlilik. Hani onu yapacaksın ki bunu yapsın. Orada sıkacaksın, burada bırakacaksın. Aileler işin içine girdi mi? Allah! Çocuk oldu mu? Ya Allah! Falan bir ton şey. Evlilik onu öldürür. Çocuk bunu yaşatır. Evliliğiniz, evlilik hakkında duyduğunuz, öğrendiğiniz, tahmin ettiğiniz hiçbir şeye benzemek zorunda değil. İşinizde, ilişkinizde, arkadaşlığınızda daha önce duyduklarınıza benzemek zorunda değil. Ben bir süre video editingden müthiş keyif alıyordum mesela. O yüzden Instagram'a videolar çekiyorum. Aslında içerik üretiyorum baktığınız zaman yani. Bayağı da keyif alıyorum. Çünkü gerçekten video editlemekten tahmin etmediğim bir zevk almaya başlamıştım. Yaptıkça yapasım geliyor. Ama sonra izlenmeler artsın diye viral müzikler kullanmalısın dediler. Yaptım. Instagram yetmez, TikTok da açmalısın dediler. Açtım. Akım takip etmelisin dediler. Ettim. Şu saatte post atmalısın dediler. Attım. Ve en sonunda eğlendiğim için değil, sadece başkaları beğensin, like alsın, viral olsun diye yaptığım bir şeye döndü. Ve beklentiyle yapılan her iş gibi neşesi kaçtı. Verilen akıllar yanlış mıydı? Hayır. Belki gerçekten de tabiatı müsaade eden birinin işine bile yarardı taktikler. Ama benim için gerçek değildi. Benim için hafif değildi. Doğru yanlış yok, sadece sizin için gerçek olan, hafif olan ve olmayan şeyler var. Her birimizin ama her birimizin gerçeği birbirinden farklı. Ama biz daha çok genel geçer, her yaraya sürülen merhemler peşindeyiz. Bunun doğrusu bu bilgisi çok rahat ettiriyor bizi. Kendimiz bulmak zorunda kalmadığımız için, belki de işte o bahsettiğim sorumluluktan kaçmamıza izin verdiği için. Rahatlığı da seçebilirsiniz. O da yanlış değil bu arada. Sadece bazılarımıza o rahat batıyor. Ben onlardanım ve müthiş bir hevesle bu hayat başka şekillerde nasıl yaşanır? Bu ailede, bu memlekette, bu dine mensup, işte bu cinsiyette doğmasaydım bu dünyayı hangi gözlerle görecektim? Hangi deneyimleri izin verecektim? Neyi daha farklı yapacaktım? Soruları beni çok heyecanlandırıyor. Tek bir cevap bulup rahata ermek gibi bir gayem de yok yani. Bu arayış benim içime neşe veren şey. Bir kutuya koyamadığım şeylerin huzursuzluğu arada beni de yoklamıyor mu? Yokluyor. Ama artık araçlarım var. Access'le beraber. Ve ben ilk kez zihnimin çukurlarına düşmeden hayatın bu kadar hafif ve neşeli bir halini keşfediyorum. Bu kadar zihinden çıktığım hayatım boyunca hiç olmamıştı ve neler denemedim. kimseye değil sadece kendime hizalanarak, gerçek bir özgüvenle, cüret ederek ilerliyorum. Hayatımda ilk kez yapmam gereken bir şey, olmam gereken biri uğruna değil, sadece daha çok eğlenmek için zaman, para ve enerji harcıyorum. Bundan daha iyi nasıl olur? Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.